Huzur arayan topraklar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz. Teknik yapımda Ali İhsan Yıldız, yapım yardımcısı Nilgün Yıldırım ve programı hazırlayan ben Sema Yıldırım. Bu programda 30 dakika birlikte olacak, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Konumuz bizleri yakından ilgilendiren terör olacak. Artan ve yön değiştiren terörü değerlendireceğiz, Türkiye'ye etkilerini konuşacağız. Önce iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Yayın süresince bize 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Tekrar edelim. 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21. Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Bir kez daha söyleyelim. Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr. Programda bir telefon bağlantımız olacak. Şiddet ve terörün dinle ilişkilendirilmesini Sayın Profesör Doktor Hasan Onat bizlere değerlendirecek. Stüdyoda ise değerli konuğumuz Sayın Yardımcı Doçent Doktor Ebru Çoban Öztürk ile birlikteyiz. Konuğumuz Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1980'ler sonrası yeni siyasal söylemlerin ve devletle doğrudan karşı karşıya gelmeyen mikro mobilizasyonların ortaya çıktığı bir dönem, büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemden söz ediyoruz. Azınlık grupların talepleri bu dönemde oldukça yükseldi. Toplumsal ve ekonomik sorunlar büyüdü. Devletlerin bir kimlik kaynağı olarak güçsüzleştiğini gördük bu dönemde. Özellikle gelişme yönündeki ülkelerde çatışma ve radikalleşmenin artması da bu dönemin realiteleri arasında. Konumuz olan Orta Doğu'da çatışmalar arttı, riskler üzerine kurulu toplum modelleri yerleşik hale gelmeye başladı. Bu gelişmelere dış etkiler ve küreselleşme de müdahalelerde etnik ve dini temelli terörü arttırdı. 11 Eylül saldırıları yeni güç dengeleri oluşturdu diyebiliriz. Amerika tarafından küresel güvenlik ve demokrasi için öteki artık çok netti. Bazı devletlere doğrudan müdahaleler yapıldı. Batı'da yabancı düşmanlığı özellikle Müslümanlara karşı bir düşmanlık ortaya çıktı. Bu süreci değerlendirerek başlayalım Sayın Çoban Öztürk.
Teşekkür ederim. Şimdi önce ulus devlet ve kimlikler üzerinden hemen bir başlamak istiyorum. Ulus devletlerin tabii ki özellikle kimlik konularında ve iktisadi konularda zayıfladığı bir gerçek. Onu hiç kimse inkar etmiyor. Yalnız söylendiği kadar mı zayıfladı ondan çok emin değiliz. Çünkü eş zamanlı olarak devletlerin gözetim teknolojileri de artıyor. Bunu da unutmamak lazım. O yüzden günümüzde aslında terörün yaygınlaşması Soğuk Savaş dönemine nazaran çok daha kolay. Ama ulusal devletlerin varlığı tuhaf bir şekilde terörü olabileceği pozisyondan daha kısıtlandırabiliyor. Bunu da unutmamak lazım. Şimdi burada özellikle hep söylenen bir şeydir. Bu etnik çatışmalar 90 sonrası arttı, Soğuk Savaş bittiğinde diye geçer ama bunun üzerine yapılan araştırmalarda aslında söylendiği kadar artmadığı da iddia ediliyor. Özellikle Batı'daki akademisyenlerin bu konuda çok ciddi istatistiki çalışmaları var. İddia da şu, biz etnik çatışmaları artık daha çok duyuyoruz. Yani çünkü eskiye nazaran artık medya çok daha güçlü, çok daha haberin yaygınlaşabildiği bir ortamdayız. İnternet denen bir fenomen var ve buna nazaran, bununla beraber çok hızlı bir şekilde devletlerin haberi kontrol araçlarında da düşüş gerçekleşiyor. Bu ne demek? Aslında medya sayesinde biz şiddetin çok daha farkındayız anlamına geliyor. Tabii burada şeyi unutmamak lazım, farkında olmak. Hani olayı acıklı olan kısma vurgulamak yerine onu çözmek anlamında çok daha makul bir durumdur. Onu da göz ardı etmeyelim. Şimdi burada özellikle kimlik meselesi ve Amerika'nın 11 Eylül meselesine bağlarsak bu kısmı. Şimdi tabii her devlet, yani özellikle Batılılar, biz de dahil buna, bir öteki arar. Yani bu kendi işbirliğini sağlamak için maalesef gerekli koşullardan birisidir. Keşke öyle olmasa
bizi
daha iyi olur ama.
Tanımlamak için gereken bir
maalesef kavram. Yani kendinizi tanımlarken bile bireysel olarak düşünün. Başkasında olmayandan yola çıkılır çoğu zaman ben böyleyim diyerek. Ve Amerika'nın aslında 11 Eylül saldırıları, hani hiçbir zaman bu komplo teorisinden bahsetmek istemiyorum. Çok hoşlanmam komplo teorilerinden. Ama tam aradığı kimliği verdi aslında 11 Eylül saldırısı. Çok acıklı bir saldırı tabii. Ama bunu şeyi de unutmayalım. Buradaki efendim işte İslam'a düşmanlık, Müslümanlara düşmanlık bu sanki çok yeni bir şeymiş gibi de söylememek lazım. Çünkü çok uzun süredir Batı'da zaten kendi oradaki çalışan azınlık Müslüman nüfuslardan dolayı bir mutsuzluk halleri var. Yani çünkü orada çalışan Müslüman nüfus zaten kendi ülkesinde de barınamayan ve gerçekten hani kötü koşullarda olup da giden bir nüfustur. Ve orada da uyum sağlayamadığı için Batı ülkelerine, Avrupa'ya, Amerika'ya hep bir dışlanan bir grup halinde yaşamaya devam etmişlerdir. 11 Eylül saldırısı bunu açığa çıkaran bir şeydir. Yani zaten hani istenmeyen bir grup var ortada. İslam adına da yapıldıysa bu saldırı tam orada beklenen kimlik oluştu aslında.
Sayın Ebru Çoban Öztürk, şöyle söylenebilir mi? Bu şekilde de yorumlar var. Aslında bu ötekileştirme Avrupa'da, Batı'da vardı hep. İslam'a evet. karşı bir tavır da söz konusuydu. Ancak o ülkelerinde yaşadığı ekonomik sıkıntılar ülkelerinde farklı bir radikalleşmeyi de harekete geçirdi ve arttırdı denilebilir mi yabancı düşmanlığı açısından? Çünkü ötekileştirmenin ötesine geçerek bir yabancı düşmanlığı ve İslamofobi dediğimiz süreçler gelişmeye, artmaya başladı. Ayrıca postmodern süreç, küreselleşme döneminde postmodern yaklaşımın çok kültürlülüğü, toplumlar içerisindeki azınlıkları, küçük grupları harekete geçiren, onların da kendi bulundukları devlete karşı ayrı bir ayrılıkçı yapı ya da devlet oluşturmaya yönelik yolu da açmış olmadı mı?
Evet, şimdi küreselleşmeyi hep şey düşünmek lazım, iki türlü. Bir çok genişleme hali vardır. O çok genişlemeye de bir tepki olarak insanların tamamıyla lokal kimliklere dönme hali vardır. Yani bu küresel yerel hep böyle...
Aslında bir ayağıdır yerelleşme, küreselleşme.
Tabii. Ya üzerinden böyle hemen geçiştirilen bir kelimedir ama o yerelleşme kısmı aslında çok kritik. Çünkü insanlar ne kadar büyük bir şeyin parçasıymış gibi olurlarsa aslında kendi öz kimliğine, tırnak içinde söylüyorum, daha çok dönerler. O yüzden mesela bu şehirlerin vurgulanması... Mesela belki ufak mahallelerin vurgulanması ya da ne bileyim kendi iç dini kimliklerinin, etnik kimliklerinin özellikle vurgulanıyor olması bununla beraber. Çünkü aslında insanoğlu çok büyük kimliklerle yaşayabilen bir yaratık değil. Yani o ufak kimlikler, aile kimliğinden tutun da etnik kimlik, dini kimlik çok daha kolay yaşayabileceği, grup aidiyetini daha fazla veren kimlikler. O nedenle o kısım aslında çok daha güçleniyor, unutmamak lazım. Tabii diğeri yok anlamında demiyoruz bunu. Ama bunun tabii negatif etkisi şu şekilde oluyor. Ne kadar o kimliğe daha fazla sarılmaya başlarsanız yerel kimliğe, şiddet eylemlerinde o kimlik adına daha kolay da yapabilirsiniz.
Evet, aslında
aidiyet çok daha güçlü çünkü.
Evet, Orta Doğu'da aidiyet daha da güçlü. Tabii ki. Asabiyet dediğimiz kavram geçerli orada. Aşiretlerin yapısı oldukça güçlü. Hatta devlet yönetimlerinde zaman zaman bazı aşiretlerin ve bazı grupların olduğunu görüyoruz. Bir anlamda ulus devlet kimliği oluşmadan bu yapılar vardı ve süreç bunları daha da belirginleşti ve ortaya çıkardı demek mümkün. Peki terör bir savaş nedeni midir diye sormak istiyorum. 11 Eylül'den söz ettiniz. Amerika Birleşik Devletleri'ne istediği fırsatı sundu dediniz. Tabii. Bir savaş nedeni midir? Arkadan gelen müdahaleler için ne söylenebilir?
Her zaman değil. Yani sonuçta biz mesela çok uzun sürelerdir terörle yaşıyoruz. Keşke yaşamasaydık. Hani bu hepimizin isteğiydi ama hani kalkıp da bütün komşularımızla da savaşa girmiyoruz. Hani bu her zaman bir savaş nedeni değildir. Hani istatistikler de böyle göstermiyor zaten. Ama büyük devletlerde kendi özellikle herhangi bir planı ve yapmak istediği çıkarı varsa gerçekleştirmek istediği o mutlaka bir araç olarak kullanır. Bir sebeptir yani o hani sebeplerden birisidir. Evet. Yoksa Irak'taki herhangi bir terör saldırısının Amerika'yı etkilemeyeceği bellidir yani. Hani burada çok da tartışmaya bile gerek yok bu konu. Evet. Sebeptir yani. Evet.
2016 yılının ilk 3 ayında dünyada terör saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2898 olarak verilmiş. Bu dönemde yapılan 254 terör saldırısının 57'si intihar bombacıları tarafından gerçekleştirilmiş. Ülkemizde de son olarak 20 Ağustos'ta Gaziantep'te bir düğün sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 54 vatandaşımız yaşamını kaybetti, 91 kişi yaralandı. Terör eylemi sadece yoksulluk ve dışlanmışlıkla açıklanacak bir olay değil. Kendini bütünüyle erişilmez ve dokunulmaz konumda sergileyen bir güce karşı da nefretin ve öfkenin terörü arttırdığını, körüklediğini görebiliyoruz. Yeni küresel terör eylemlerinin aktörlerine baktığımızda da genellikle bunların batı içerisinde yaşayan, öteki durumunda olan ama bir anlamda entegre olmuş ya da olamamış gruplar içerisinden de çıktığını görüyoruz. Ve günümüzde de bombacıların, intihar bombacılarının sayısı giderek artıyor. Shakespeare'in yıllar öncesinden söylediği gibi şeytan bir günah işleyeceği zaman İşe o günahı kutsallık sırrına sarmakla başlar diyor. Sanıyorum günümüzde yaşadığımız pek çok şey bu sözün doğruluğunu da bize gösteriyor. Eylemler dinle meşrulaştırılmaya çalışılıyor.
Evet,
şiddet ve terörün dinle ilişkilendirilmesini değerlendirmek üzere bir telefon bağlantımız olacağını söylemiştik. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Hasan Onat telefon attığımızda. Sayın Onat merhaba.
Merhaba efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Şiddet ve terörün dinle ilişkilendirilmesi, terör ve cihat kavramlarının birlikte kullanılmasının etkileri ve intihar saldırıları. Bu konudaki değerlendirmelerinizi almak isteriz.
Evet, teşekkür ediyorum. Aslında çok güzel bir giriş yaptınız. Bence o yaptığınız alıntı çok önemli bir hakikati ifade ediyor. Şu anda şiddet ve terör dinle meşrulaştırıyor. Özellikle İslam coğrafyasında. Burada en temel kullanılan argüman cihat motifi. Yani bir takım dünyada aradığını bulamayan, ezilmiş, ötekileştirilmiş insan tipine bir ütopya sunuluyor burada. Diyorlar ki işte sizi kimse adam yerine koymadı ama buyurun hem size günahlarınızdan arınma fırsatı, bakın o suçluluk, günahkarlık duygusundan arınma, insanı daima, insanda varoluşsal bir istektir bu. Bu isteği işte bu cihat ve terörü özdeşleştirerek karşılamaya çalışıyorlar. İnsanlara bir değer veriyorlar. Siz değerli bir varlıksınız. Bulunduğunuz ortamda sizi kimse önemsemiyor ama bu işe katılırsanız, cihata girerseniz günahlarınızdan arınmış olursunuz. İki, cenneti garantilemiş olursunuz. Çünkü böyle bir tablo var karşımızda. Üçüncüsü, tüm arzu ettiğiniz her şeyi karşılanmış olur. Tabii bu işlerin bir de maddi boyutu da var. Dolayısıyla bizim İslam coğrafyasında şiddet sarmalından çıkabilmemiz için şiddeti meşrulaştıran argümanları bu şiddet yanlılarının, insanları acımasızca kullananların, vicdansızca çoluk çocuk insanları katledenlerin elinden almamız gerekiyor. Bunun yolu da şudur. İslam hayatı ve barışı esas alan bir dindir. Yani kelimenin, İslam kelimesinin odağında barış vardır. İslam kelimesinin odağında hayat vardır. Hayatı ve barışı esas alan bir dindir. O zaman şu gerçeği görelim. Cihat, İslam'da cihat kurucu temel kavramlardan birisidir. Ama cihadın en düşük düzeyi savaştır. Kur'an size saldırırlarsa ona karşılık verin. Elbette savunun der. Bunun anlamı şudur. Özgürlüğünüz tehlikedeyse, vatanınız tehlikedeyse bilinen anlamda savaş yapabilirsiniz. Ama hemen arkasından Kur'an size bir şey söyler. Der ki savaşta bile aşırı gitmeyin. Bunun anlamı da şudur. Müslümansanız insan onuruyla bağdaşmayan hiçbir pozisyonda olamazsınız. Savaşta bile insan onurunu korumak zorundasınız. İkinci bir husus bu cihatla ilgili. Esas cihat Kur'an'la cihattır. Yani Kur'an'ın değerlerini içselleştirmek, hayata taşımaktır. İçtihatla aynı kökten geldiğini söylemiştim. Üçüncü boyut aslında cihat bilim yolunda cihattır. Bilginin gücüne sahip olmak ve bilimden yararlanarak hayatı kolaylaştırmak ve değer üretmektir. İşte sadece cihat kavramı üzerinden baktığımızda bunları söyleyebiliyoruz. Diğer taraftan yine bu terör odaklarının kullandığı kavram şehitlik kavramıdır. Müslüman şehit olmak için savaşa gitmez. Müslüman onuru için savaşa gider, ölürse şehit olur. Kanının son damlasına kadar hayatta kalma mücadelesi verir. Bu gerçek de tersine çevrilmiş durumda maalesef İslam coğrafyasında. Bu da intihar bombacılarının işini kolaylaştıran unsurlardan birisi. Öyleyse biz İslam'ın her şeyden önce hayatı esas aldığını, Müslüman insanın yaşayarak İslam'a hizmet edebileceğini, Müslüman insanın yaşayarak salih amel işleyebileceğini ve Müslüman insanın bu dünyada cenneti kendi emeğiyle, alın teriyle hak etmesi gerektiğini insanlarımıza anlatmak durumundayız. Ama üzgünüm, bir gerçeğin altını çizmek durumundayım. din alanındaki cehalet, din alanındaki bilgisizlik zannedilenin, tahmin edilenin çok ileri düzeyde, çok üstünde. Yani o hale geldik ki akıl ve imanı alternatif kavramlar konumuna getirdik ve İslam'ın esas itibariyle bilgi meselesi olduğunu, İslam'ı bildiğiniz kadar, Kur'an'ın kurucu ilkelerini bildiğiniz kadar Müslüman olabileceğinizi biz maalesef unuttuk. Bu acı gerçek ortada. O zaman ne oluyor? Din alanı, din istismarcılarının, din tüccarlarının işine geliyor. Çünkü en karlı ticaret, din ticareti. İşte bunun en uç noktası da yani bir takım insanların, suçluluk duygusu duyan, arınma ihtiyacı hisseden insanların bir tür intihar, canlı bombaya dönüştürülmesi, intihar bombacısına dönüştürülmesi. Bu bir sonuçtur. Ama eğer bu sonucu önlemek gibi bir niyetimiz varsa, başlangıç noktasından hareketle zannediyorum meseleyi daha kolay çözebiliriz. Bir başka hususa dikkat çekmek istiyorum. Aslında cihat, düzeltiyorum, bu küreselleşen şiddet ve terör her ne kadar İslam coğrafyasında cihatla, şehitlikle meşrulaştırılıyor ise de küresel bir boyut kazanmıştır. Ha, bu küresel boyut kazanmasında tüm insanlığın içine sürüklendiği varoluşsal anlam boşluğunu da hesaba katmak durumundayız. Yani mesele sadece Müslümanların meselesi değil. Nitekim dikkat edin, işte İslam coğrafyasında şiddet ve terör kullanılarak silah tüccarlarının işi kolaylaştırılıyor. Şiddet ve terör kullanılarak İslam coğrafyasında şiddet ve terörün yaşam biçimi gibi algılanmasını, hatta Müslüman insanların kendilerini terörist gibi hissetmelerine yol açılıyor. Kanaatim şu, bütün bunların biz üstesinden gelebiliriz. İki açıdan bu bir sorumluluktur. Bir, İslam'ın yüksek değerlerine tüm insanlığın ihtiyacı var. İki, biz Müslümanlar eğer nesne olmaktan kurtulacaksak bunun yolu özne olmaktır. Özne olmanın yolu da önce insana saygıdır. Yani şu gerçek açık seçik ortada. İslam dini insan için vardır. Cenab-ı Hak insana destek olsun diye, insan aklına destek olsun diye İslam gibi bir din, Kur'an gibi bir kitap göndermiştir. Kur'an'ı anlayıp ondaki o yüksek kurucu ilkeleri hayatımıza taşıyabildiğimiz kadar Müslüman olabiliriz. Emin olun, affedersiniz.
Son cümleniz. Buyurun yani Sayın Hanım.
Ağırlığı beni de öksürttü böyle bu noktada. Evet. Gerçekten Kur'an'ın o yüce değerlerini yakalayabilirsek zannediyorum hem içine sürüklendiğimiz şiddet ve terörden kurtuluruz. Hem de bir takım körfecik, gencecik çocukların şiddet ve teröre kurban edilmesinin önüne geçebiliriz diye düşünüyorum.
Değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz Sayın Hasan Onat.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sayın Ebru Çoban Öztürk, aslında İslam, cihat ve terörle ilgili değerlendirmeleri son derece güzel özetledi Sayın Onat. Biz şiddetin maliyeti ve Türkiye'yi etkilerine geçelim isterseniz. Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından her yıl düzenlenen Global Terörizm İndeksi 2015'ten bazı alıntılar yapmak istiyorum. Rapora göre terörden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 15 yıllık sürede 9 kat artmış durumda. Son 15 yıl içerisinde kayda geçen 61 bin terör olayında hayatını kaybeden insanların sayısı 140 bin civarında. 2014'te 2013'e göre artış, terörden ölenlerin sayısında %80 oranında. Dünyadaki teröre dayalı ölümlerin ancak 1/5'i Batı ülkelerinde gerçekleşiyor. Daha çarpıcı olanı tüm terör olaylarının %78'inin 5 ülkede. Irak, Nijerya, Afganistan, Pakistan, Suriye'de gerçekleşiyor olması. Boko Haram ve DAEŞ'in eylemlerinden dolayı ölenlerin sayısı ise terör eylemlerinde ölenlerin yarısından fazlasını, %51'ini oluşturuyor. Bu örgütler ve eylemlerinden dolayı terörün geldiği yeni bir boyuttan söz ediliyor bugün. Sadece küresel terör değil. Artık modern ulus devletler kendi halklarının yaşam hakkını korumak için gerekirse sınırların ötesinde teröre karşı önlem alabilirler görüşü dillendiriliyor ve kabul görmüş durumda büyük oranda. Ülke olarak terörün acı sonuçlarını hep beraber yaşıyoruz. Sadece tek kaynaktan değil, birçok kaynaktan terörle karşı karşıyayız. Ülkemizi etkileyen terör ve sonuçları üzerinde duralım isterseniz.
Evet. Şimdi öncelikle burada ufak bir dipnot vereyim hemen. Bu batılı ülkelerde terör eylemlerinin az olmasının sebebi programın başında söylediğim gözetim toplumu olmaları aslında. Ciddi anlamda teknolojiyi kullanarak önleyici stratejiler uygulayabiliyorlar. Diğer ülkelere bakarsanız bize dahil önleyici stratejilerimiz yeterince iyi değil. Özellikle Nijerya vesaire söz konusu
evet,
olduğunda.
Evet, bu saydığımız 5 ülke.
Evet, ciddi anlamda önleyici stratejilerde başarısız ülkelerden bahsediyoruz. Şimdi burada tabii
birçoğunda da savaş yaşandığını tabii belirtelim. Tabii ki. İş çatışmalar var. Tabii Suriye, ki. Afganistan, Irak,
özellikle Irak
Nijerya.
Ve Suriye evet, zaten savaşın. Bu failed state, başarısız devlet kategorisine giriyor zaten. Şimdi burada özellikle bahsedilmesi gereken şey şu. Ülkemizi etkileyen biz maalesef bir tane terör örgütüyle yetinemedik. Artık iki terör örgütü aktif halde ülkemizde. Şimdi bu terör örgütleriyle tek şekilde mücadele etmek mümkün değil. Onları hazırlayan altyapıları yok etmezsek bunu engelleme ihtimalimiz aslında yok. Şimdi mesela DAEŞ için konuşalım, ülkemizdeki aktiviteleri için özellikle. Şimdi DAEŞ öyle bir ortamda doğdu ki bütün koşullar sanki bir terör örgütü çıkması için uygundu. Bir kere ilk şey çok ciddi yabancılaşmış bir halk kitlesinden bahsediyoruz. Orta Doğu'da İsrail, İran ve Türkiye hariç Arap ülkelerinin tamamına yakını, hepsi demeyelim ama tamamına yakını bir kere kendi eşrafına karşı, kendi yöneticilerine karşı ve Batılılara karşı inanılmaz bir yabancılaşma süreci geçirmişler. Osmanlı'dan sonraki bütün süreçleri böyle gitmiş. Bu manda olmalarından da kaynaklı ama yöneticilerin beceriksizliğinden de kaynaklı ve halkla inanılmaz aralarına mesafe koymalarından da kaynaklı. Halkı için bir şey yapmamalarından da kaynaklı. Şimdi bu yabancılaşma hali bu insanlarda çok ciddi bir umutsuzluğa yol açıyor ve hiçbir şekilde siyasete ulaşamayacağını düşünen insanlar başka yollar arıyor. Evet. İşte DAEŞ'in çıktığı nokta burası aslında. Bir diğer hazırlayıcı nokta DAEŞ için tabii ki petrol gelirine ulaştı. Yani o Irak'ın kendi içindeki kötü pozisyondan dolayı, o iç çatışmalarından dolayı artık ekonomik bir gücü de var. Yani bir terör örgütünün doğması, yaşaması ve hatta büyümesi için ki DAEŞ küçük bir örgüttü aslında ilk başta. Bütün koşullar sağlanmış oldu. Şimdi bu koşullar yok edilmeden, ortadan kaldırılmadan bizim ülkemizi DAEŞ'ten korumak çok da mümkün değil aslında. Yani bir şekilde bizim ilk yapabileceğimiz şey sınırımızı güçlendirmek olabilir ki ben bundan bir 20 yıl önce mesela böyle bir şey düşüneceğim hayatta aklıma gelmezdi evet. Ama sınırımızı çok net bir şekilde güçlü ve bir sınır, belirgin bir sınır çizmemiz gerekiyor. Koruyucu önlemlerin çok ciddi olarak alınması gerekiyor. Güney sınırımız özellikle. Çünkü bu kadar rahat geliş geçişin olmaması gerekiyor. Sınır güvenliğinin dışında askeri mücadele mutlaka var maalesef.
Bugün başladı.
Maalesef evet, yani terörle yani terör keşke hiç olmasa ama askeri mücadele olmadan terörle çok kolay pazarlığa da oturamıyorsunuz. Bu mümkün olmuyor. Dünyada örneği yok. Öyle diyelim en azından. Biz bir de tabii Orta Doğu ülkesiyiz. Kalkıp ETA ya da İRA gibi hadi gelin oturalım konuşalım şeklinde bir koşulda değiliz. Böyle olduğu için mutlaka bizim ülke olarak da hem Irak'taki hem Suriye'deki bütün olaylara barışçı, çözümcü destekler de vermemiz de gerekiyor. Çünkü onlardaki çözülmezse emin olun bizdeki de devam ediyor olacak. Bunu engellemek çok zor.
Kaynakları, terörü besleyen kaynakları kısmak dediniz ama bu sadece evet, bir devletin tek başına gerçekleştirebileceği bir
ki,
olgu değil. O nedenle DAEŞ'le mücadelede de PKK ile mücadelede de uluslararası desteğin
mutlaka,
önemli olduğunu altını çizmek gerekiyor.
Evet.
Bugün bu gece başlatılan bazı operasyonlar var güney sınırımızın ötesinde.
Evet.
Biraz daha açarsak DAEŞ burada önce Irak'ta bir yapılanma içerisindeydi.
Evet.
Daha sonra Şam'da eklendi, Irak-Şam olarak devam ettiler. Geniş bir toprak kesimini kontrol ediyorlar, vergi alıyorlar ve
evet,
ciddi anlamda petrolden demin de belirttiğiniz gibi gelirleri var.
Tabii ki.
Ama uzunca bir süredir de Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon güçleri, Irak'ta koalisyon hı-hı, güçleri, Suriye'de bazı Batı devletlerinin desteğiyle bombardıman da devam ediyor DAEŞ'e.
Evet, evet.
Neden hala bitirilemedi?
Evet. Şimdi aslında bizim bu DAEŞ ya da herhangi bir örgüt için diyelim, her şey dışarıdan gördüğümüz gibi olmuyor. Mesela yakın bir zamanda yurt dışına gittiğimde bizim burada DAEŞ diye nitelendireceğimiz grupların aslında kendi içerisinde ne kadar da farklı farklı olup kendi içlerinde de çatıştığını gördük. Buna tanık olduk hani kendi gözümüzle. Şimdi bu o yüzden mesela DAEŞ'in sınırlarını çizmek ya da ona savaşmak da her zaman kolay olmuyor. Mesela bizde bir sürü harita oluyor. Derste de gösteriyoruz. Bakın burası işte DAEŞ'in kontrol ettiği bölgeler vesaire falan diye. Ama o bölgelerin yakınına gittiğinizde aslında görüyorsunuz ki o bölgeler DAEŞ de kendi arasında başkasıyla paylaşıyor. Mahalle mahalle paylaşılmış. Yani bunları ayırt reddetmek ve silahlı mücadeleye girmek çok zor. Çünkü halktan da destek alabiliyor bazı bölgelerde.
Halktan destek almadan
zaten tabii ki halkla DAEŞ'i ayıramadıkları zaman kimin öldürüldüğü de belli olmayacağı için orada bir ciddi bir askeri operasyon da yapılamıyor. O yüzden bu çok kolay bir iş değil bir kere. Hani DAEŞ'e sırf silahlı saldırıyla çok mümkün değil. Maalesef buradaki devletlerle Irak ve Suriye yani ne kadar yapılabilir bilmiyorum ama onlarla da iletişim halinde olarak onların da DAEŞ'le, IŞİD'le artık ne derseniz iletişime geçmelerini sağlamak gerekiyor. Çünkü sadece askeri operasyonla yürütülmüyor. Mümkün olmuyor. Ya bir kere vurduğunuz mevziyi bilemiyor olabiliyorsunuz.
Ama şu an Musul almak için yürütülen bir harekat var. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin askerlerinin de danışman ve eğitmen olarak içinde bulunduğu bir güçle Musul'a karşı harekat başlatıldı. Siyaset seçeneklerini önümüze koyduğunuz ne kadar mümkün olabilir? Yani DAEŞ'ten kimi muhatap alacak Irak ya da Suriye ya da bu durumdan etkilenen ülkeler?
Evet.
Yani terör örgütüyle bir görüşmeden mi söz etmek gerekiyor?
Maalesef. Şimdi bu kulağa çok kötü gelen bir şey. Onun farkındayım. Hiç kimse bir terör örgütünün herhangi bir yetkilisiyle görüşmek istemiyor. Ama dünya üzerinde bizim bildiğimiz şey şu. Terör örgütü lideri olsun ya da temsilcisi fark etmez. Ne derseniz deyin. Onlarla bu tabii açıktan olmayabilir, istihbarat teşkilatları yapabilir bunu ama görüşme olmadan terör örgütlerine silah bıraktırmak şu ana kadar mümkün olmadı. Mesela ETA ile İran'ın da silah bırakması tamamıyla bu görüşmeler sayesinde yapılabildi. Terörü çözmenin onun ortadan kaldırabilmenin koşulu askeri seçenek değil. O sadece seçeneklerden birisi ve ilk başlatılan seçeneklerden birisi. Ama bunun devamında siyasi ve iktisadi çözüm yollarının hatta bir arada eş zamanlı olarak yapılması gerekiyor. Buna bizim PKK ile olan sorunumuz da dahil. Hepsinde eş zamanlı siyasi görüşmeler, orada gerekiyorsa pazarlıklar, tabii orada hani hiçbir zaman elinizi güçsüz tutarak anlamında kesinlikle söylemiyorum. Ve hemen akabinde oradaki halkın destek vermesini engellemek üzere iktisadi girişimler. Ve çünkü bir halkın oradaki desteğini kesmezseniz ya da onlara sempatisini azaltmazsanız mutlaka ve mutlaka başka bir şekilde ve belli bir süre sonra ortaya tekrar çıkacaktır.
Aslında önemli olan finans kaynaklarını ve halk desteğini kesmek olarak görülüyor.
Kesinlikle.
Bir de tabii ki bu örgütlerin silah temin ettiği yerler var. Yani bu çatışmalara girerken ellerinde silahları var. Giderek bu silahların daha gelişmiş olduğunu
aslında
görüyoruz.
Aslında en kolayı.
En kolayı da
çünkü,
bu belki.
Evet. Orada kimin silahları ürettiği belli olduğu için nereden kesileceği de aslında bellidir. O da siyasi pazarlıkla olacak maalesef. Özellikle o kısımda en şart olan noktalardan birisi odur. Siyasi pazarlıkla o akışın durdurulması gerekiyor.
Belki terörden etkilen tüm ülkelerin, küresel terör diyoruz, ülkelerin bir araya gelip bütün çözüm yollarını masaya yatırarak bu küresel terörde öne çıkan örgütlerin önünü kesmeleri gerekiyor. Ülkemiz içinde yıllardır içinde bulunduğumuz, acısını çektiğimiz terörün de azalması, bitmesi için yapılması gerekenlerin yapıldığını düşünüyoruz. Daha da herhalde bu konuda yapılacak, atılacak adımlar çok fazla. Teşekkür ediyorum Sayın Ebru Çoban Öztürk. Süremizin de sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün ve saatte yine burada olacağız. Huzurun gelemediği bölgeyi konuşacağız. Haftaya yeniden birlikte olmak umuduyla ayrılıyoruz sizlerden. Yeniden buluşuncaya kadar esen kalın.
Huzur arayan topraklar.